İstanbul'da doğdum. 10 aylıkken ailemle birlikte Avustralya'ya göç ettik. Okulumun çoğunu burada bitirdim. Önce Melbourne Üniversitesi'nde okudum. Sosyal bilimler ve kriminoloji bölümünü bitirdim. Daha sonra eğitim bölümünü bitirdim. Sonra hukuk okudum. Hukuk master'ını okudum ayrıca. İşte doktoramı yaptım. Ve şu anda La Trobe Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Öğretim konularım genelde kontrat hukuku etrafında.
Bu durumda avukat değilsiniz. Yani avukatlık yapmıyorsunuz, mahkemelere çıkmıyorsunuz, değil mi?
Çıkmıyorum ama daha önce avukatlık yaptım. Akademiye geçmeden önce avukattım.
Pekala, sizi böyle kısaca tanıdıktan sonra bugün dinleyicilerimizin de ilgisini çekeceğimiz bir konuyla başlayalım. Sosyal medyada dikkat edilecek, hukuki olarak tabii ki, konulardan bahsedeceğiz. Sosyal medya ile hukuk arasında nasıl bir bağlantı kurabilirsiniz? Dikkat edilmesi gereken şeyler neler?
Bu aslında çok enteresan bir konu çünkü hukuk sosyal medyanın ve teknolojinin birkaç adım gerisinde seyrediyor devamlı olarak. Teknolojiyi yakalaması zor çünkü yasaların çıkarılması daha uzun zaman alan bir proses. Ama sosyal medyanın tanımı çok kolay olmasa da sosyal iletişim ağları olan Facebook, LinkedIn, Twitter gibi siteler bu tanımın içine giriyor. Bilgisayarlar, bu smartphones sanıyorum Türkçesi akıllı telefonlar ve internet tabii ki buna dahil. Sosyal medyayı kullanma amaçları kişiye göre değişebilir. Örneğin bazıları kariyerlerini ve kendi çalışma alanlarında isimlerini duyurmak için kullanır. Bazı kişiler sadece sosyal iletişim ve başkalarıyla iletişim kurmak için, uzakta olan kişilerle iletişim kurmak için
Evet,
kullanırlar.
sözünüzü unutmayın lütfen. Hakikaten göçmenler için bu sosyal medya bir altın madeni. Yani bütün geride bıraktığımız insanlarla her an konuşma imkanımız var.
Tabii bu anlamda çok değiştirdi insanların ilişkilerini. Özellikle burada yaşayan Türkiyelilerin Türkiye'de olan akraba ve dostlarıyla daha sık iletişim kurabilme olanağı çok büyük bir avantaj. Ama bununla birlikte sosyal medya beraberinde sorunlar da getirebiliyor maalesef. Bu konuda işte bugün konuşacağız biraz daha.
Resim paylaşma, bilgi paylaşma, değil mi?
Evet, bu konular oldukça ilginç ve biraz komplike konular. Bir şeyi internette paylaşmadan önce sanıyorum o bilginin halka açık olup olmamasını düşünmemiz gerekiyor. Yani bir yerde örneğin çalışan bir kişi patronundan pek hoşlanmıyorsa, onun hakkında sosyal medyada diyelim ki kendi Facebook sayfasında patronuyla ilgili olumsuz görüşler belirtirse, bu o elemanın başına dert açabilir.
Patron bu paylaşımı gerekçe gösterip o kişiyi işten atabilir mi?
Evet, atabilir. Genelde büyük iş yerlerinde ve büyük organizasyonlarda sosyal medya hakkında elemanlara yönelik bir takım kurallar oluşturulmuştur. Bu kurallar işverenin bakış açısından elemanların sosyal medya ile ilgili sorumlulukları ve hakları konusunda bilgilendirme yönündedir. O yüzden bu tür olaylar gerçekte de oluyor. Ve insanlar bazen işlerinden oluyor, bazen de karşılarında mahkeme davası açılabiliyor. İstenmeyen sonuçlara yol açabilen sosyal medya örnekleri oldukça fazla. Sonuçlar sadece kısa bir müddet için değil, uzun bir zaman kişiyi dezavantajlı duruma düşürebilir. Aynı zamanda sadece gençlerin başına dert açmayıp yaşı ilerlemiş kişiler için de problem yaratabiliyor. Yani bazen öyle bir imaj var ki sadece işte gençlerin yaptığı şeylerden dolayı başları derde giriyor gibi bir düşünce olabiliyor. Ama silinmesi zor olan ve istenmeyen sözler ve imajlar uzun zaman o kişiyle bağdaştırılabilir. Bir de özel bir örnek verelim isterseniz. Diyelim ki Ece adında bir genç kızın kendi yaş günü partisinde fazla alkol aldığını farz edelim. Ece'nin yakın arkadaşı, diyelim ki adı Selen, o da bu sarhoş halindeki arkadaşının resimlerini çekip kendi Facebook sayfasına yüklediğini varsayalım. Ece'nin annesi bu resimleri birkaç gün sonra görünce Ece'ye bu resimleri kaldırmasını söylüyor. Ece de Selen'e bu isteğini iletip annesinin isteğini yerine getiriyor. Ama unutmayın ki arkadaşlarınız sizin resimlerinizi sosyal medya yoluyla başkalarıyla da paylaşabilir. Böylelikle resimleriniz ya da sözleriniz hiç düşünmediğiniz yerlerde birçok kişinin eline geçmiş olabilir. Diyelim ki 6 ay sonra Ece bir iş için başvuru yapınca başvurusu başarısız sonuç veriyor. Gayri resmi kanallardan aldığı bilgiye göre işverenin halkla ilişkiler bölümü Ece hakkında internette bir araştırma yapınca onun sarhoş haliyle çekilen fotoğraflarına rastlıyor ve böyle bir kişinin şirkete uygunsuz olduğu düşünülüyor. Yani bu tür sonuçlar doğabiliyor.
Evet. Mahkemelik durumlar neler olabilir?
Mahkemelik durumlar genelde Avustralya'nın özellik ya da gizlilik yasaları var. İşte kişilerin özellik hakları devlete ve şirkete karşı korunuyor. Ama bu yasalar kişinin arkadaşları için o kadar geçerli değil. Şimdi mahkemelik durumlarda genelde kişinin istemediği veya onayını vermediği imajlar, bunlar cinsel içerikli imajlar, videolar, resimler olabilir ya da sözler olabilir, mesajlar olabilir. Bunları yükleyen kişilere karşı yasal davaların açılması söz konusudur. Bazı durumlarda da tazminat ödemeleri söz konusu olabilir. Avustralya'da yasalara göre iftira davaları olarak da buna kullanabiliriz. Tabii ki onların da bazı kriterleri vardır. Örneğin yazılan sözlerin gerçek dışı olması gerekir. En azından bir veya daha fazla kişinin eline geçmiş olması gerekir. O kişinin adını karalama niteliğinde olması gerekir vesaire. Bir de örneğin bu sexting denilen bir kavram vardır. Sexting kişilerin cinsel içerikli, örneğin uygunsuz çıplak imajları, videoları veya yazıları, onları saklamaları ya da başkalarıyla paylaşmalarıdır. Bu da bir suç teşkil eder. Bunları bilgisayar, cep telefonu vesaire ile, yani sosyal medya yoluyla yapılınca sexting suçu oluşabilir.
Burada bir şeyi açıklığa kavuşturmak gerekir. Mesela bir yarı çıplak fotoğrafını paylaşan gencin işlediği bir suçtan mı bahsediyoruz, yoksa o paylaşılan fotoğrafı başka yerde paylaşan ikinci bir kişinin yaptığı, işlediği bir suçtan mı bahsediyoruz?
Kişinin kendi yaptığı değil ama genelde ikinci bir kişinin o resimleri, imajları veya sözleri başkalarıyla paylaşması suç teşkil ediyor. Onayınız olmadan birisinin sizin uygunsuz resimlerinizi, videonuzu veya yazılarınızı paylaşması suç teşkil ediyor. Böyle durumlarda mağdur kişi polise suç ihbarında bulunabilir. Tabii ki bu ilk etapta yapılacak şey değildir. Önce o imajı veya sözleri yayınlayan kişiye mümkünse direkt olarak kontak, iletişim kurup o resimleri veya sözleri kaldırması istenilebilir. Eğer bu olumlu sonuç vermezse o web sitenin idarecileriyle iletişim kurulup o resim veya imaj veya sözlerin kaldırılması istenebilir. Bu da olumlu sonuç vermezse o zaman polise başvurulabilir. Polis genelde araştırma yapar ve suç isnadında bulunarak dava açabilir yayımlayan kişiye karşı.
Bu şekilde işte açılmış davalar ve mahkumiyetler var mı, biliyor musunuz?
Var, var. Sadece Victoria değil, yani Avustralya'da ve dünyanın diğer çeşitli yerlerinde de bu tür davalar oluyor. Aynı zamanda bu hareketler iftira suçuna da dahil olabilir. Yani daha önce dediğim gibi bunu genelde ayrılan çiftlerde gözlemleyebiliriz. Ayrıldıkları eşlerinden intikam alma amaçlı olarak bu tür imaj ya da mesajları paylaşmak için ayrıldıkları kişiyi tehdit etmek bile yasalara göre suç sayılabilir. Ayrıca bu tür davranışlar Avustralya yasalarına göre güveni kötüye kullanma suçu oluşturulabilir. Genelde bir kişinin ilişkisi sona erdikten sonra istenmeyen şekilde kullanılan imajlar ve sözler durumunda rastlayabiliyoruz bu suça. Bir de kullanılan imaj ya da sözler 18 yaşın altında bir kişiden kaynaklanıyorsa bu daha farklı suç yasalarını da içeriğine alır. Bu çocuk pornografi suçunu da içeriğine alabilir. Bu da daha ciddi ve hapis cezası olan bir suçtur. Onun için çok dikkat etmek gerekiyor. Genelde o kişiler arasında işte bir ilişki süresinde paylaşılan imajlar veya resimler. Normalde onu kişiler Facebook'a veya o tür diğer sosyal medyaya yayınlanmasına karşıdırlar. Yani sadece bir şartla, iki kişinin arasında paylaşma şartıyla yapılan şeylerdir. Ama maalesef bunların daha sonra sosyal medyada paylaşıldığını görüyoruz.
Daha çok da intikam amacıyla, öyle mi?
Evet, evet. Genelde bu intikam amacıyla veya tehdit etmek amacıyla yapılan hareketler. Bunlar da tabii ki bir suç teşkil ediyor Avustralya yasalarına göre. Şu da var. Bazen sosyal medyada genelde takma isim ve kişilikler kullanarak genç kişileri, yani 18 yaşın altında olanları hedef alıp önce güvenci ve arkadaşlık kurup sonra kendi cinsel arzularını gerçekleştirmek için o gençleri kullanan kişiler vardır. Buna da İngilizce online grooming deniliyor. Bu da tabii ki bir suçtur ve tabii ki bu suçları işleyen kişiler hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirler. Ve genelde bunların ayrıca bir listesi vardır ve bu suç işleyen kişiler, 18 yaşının altındaki gençlere karşı suç işleyen, cinsel suç işleyen kişiler bu listede uzun zaman isimleri bulunur. Bazen hayat boyu isimleri bu tür suçları işleyen kişilerin listesine girer.
Yani teşhir edilir, topluma teşhir edilir demek istiyorsunuz, öyle mi?
Topluma teşhir edilmez genelde, fakat bunlar hayatları boyunca göz altında bulunurlar ve belirli sürelerle karakola gidip rapor verme durumunda olurlar ve polise her zaman nerede olduklarını belirtmek zorunda kalırlar.
Evet, belki bunu ayrı bir konu olarak işlememiz gerekir. Özlem Hanım, evet, bugünkü bilgiler için çok teşekkürler.
Rica ederim. Umarım dinleyicilerimize yararlı olur.